kitaplardan.
Merhaba sevgili dinleyenler. Eski Kitaplardan programına hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerleyiz. Bugün de edebiyat tarihimizin önemli eserlerinden birini konuşacağız. Önemli bir kişi ve önemli bir eser. Türkçe bir divandan söz edeceğiz bugün. Muhibbi Divanı. Muhibbi Kanuni Sultan Süleyman diye bildiğimiz büyük sultan, Türk tarihinin en önemli isimlerinden birisi. Türk tarihinin pek çok yönden şekillenmesinde eseri olan, etkisi olan, katkısı olan bir şahsiyet. Uzun saltanat döneminde pek çok sorunla karşılaşmış, pek çok sıkıntıyla karşılaşmış. Bu arada ülke de pek çok sorunla karşılaşmış ama gene de onun dönemi en parlak dönemlerden birisi. Pek çok pürüzün ortadan kaldırıldığı, pek çok sorunun giderildiği, pek çok sosyal aksiliklerin çözülmeye çalışıldığı bir dönem. Babası Yavuz Sultan Selim'den ülkeyi devraldığında babasının yolunu devam ettirmiş ama bazı olumsuz durumları da gidermek için adımlar atmış. Bazı kesimlerin kırgınlıklarını giderme yolunda çaba göstermiş. Bu tür girişimleri var. Doğuda ve batıda ülkeye sorun olabilecek bazı durumları çözmeye çalışmış. Siyasi hayatı çok renkli bir padişah. Sürekli seferler, yolculuklar, savaşlar, çekişmeler, iktidar kavgaları ile geçmiş. Muhibbi mahlasını kullanan Kanuni Sultan Süleyman iktidara geldiğinde aslında rakipsiz bir padişah, tek varis. O yüzden sorunsuz bir şekilde iktidarı ele geçirdiğini düşünebiliriz. Ama daha sonraki dönemlerde uzun bir dönem, uzun bir süre iktidarda kaldığı için, padişahlık ettiği için, bu arada devlet tecrübesiyle donanan kendi oğulları tarafından belki bir muhalefetle de karşılaştığı görülüyor. Yani bazı iktidar çekişmeleriyle yüz yüze geldiği görülüyor. Bu durumlarda onu epeyce sıkıntıya sokmuş. Ama bunlara rağmen Sultan Süleyman edebiyattan, şiirden geri kalmamış, hiç uzak kalmamış. Şairlerle hep yakın olmaya, ilim adamlarıyla hep yakın durmaya çalışmış bir kişi. Tarihe baktığımızda edebiyatla, özellikle de şiirle yakından ilgilenen birçok devlet adamı görürüz. Özellikle kendi tarihimizde Gaznelilerden tutun da Osmanlı'ya gelinceye kadar, Cumhuriyet döneminde de bunun örneklerini görebiliriz. Pek çok devlet adamı edebiyatla, şiirle yakından ilgilenmiş ve bunlar arasında bazıları şair kimliğiyle de öne çıkmış. Bazı padişahlar, vezirler, valiler, diğer devlet adamları şiir söylemiş, eser yazmış. Mesela daha önceki programlarımızın birinde Nizamül Mülk'ten bahsettik. Nizamül Mülk şair değildi tabii ama bir eser kaleme almıştı. Devlet yönetimiyle ilgili yol gösteren bir ahlak kitabı, Siyasetname adı verilen bir eser kaleme almıştı. Onun dışında da pek çok devlet adamını görüyoruz. Mesela Alişir Nevai'yi görüyoruz. Büyük bir şair ama aynı zamanda büyük bir sadrazam, büyük bir vezir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Kanuni'nin babası Sultan Selim, 1. Selim, onun Farsça divanı çok önemli bir eser. Bunu örnek verebiliriz. Cem Sultan'ı örnek verebiliriz. Şehzade Cem Sultan kardeşiyle taht kavgasını, taht mücadelesini kaybeden talihsiz bir şehzade ama hem Farsça hem Türkçe oluşturduğu divanla ismini ölümsüz kılmıştır. Edebiyat tarihinde haklı bir yer edinmiştir, önemli bir yer edinmiştir kendine. Bu açıdan bakıldığında devlet adamları içerisinde çok sayıda şiirle uğraşan veya başka alanlarla uğraşan isimleri görüyoruz. Mesela Yavuz Sultan Selim'in ağabeyi Sultan Korkut, ilim adamı kimliğiyle ön plandadır. Şairliği de vardır ama daha çok dini ilimlerde derinleşmiş bir alim olarak da bilinir. Osmanlı döneminde Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman, şairlere ilk olarak caize veren, hediyeler veren devlet adamı unvanını almıştır. Emir Süleyman, Sultan Süleyman demiyoruz ona, Emir Süleyman. Çünkü padişah olarak kabul edilmiyor. Fetret döneminde Yıldırım Bayezid'in esir edildiği, Timur tarafından esir edildiği dönemde ülkede birliği sağlamak için, istikrarı koruyabilmek için, dağılmış olan toplumsal katmanları bir araya getirebilmek için çaba gösteren şehzadelerden birisidir. Onun kendi döneminde şairleri teşvik ettiğini, onlara caizeler, ödüller, hediyeler verdiğini görüyoruz. Ve bu dönemde iki önemli şair karşımıza çıkıyor. Ahmedi ve Ahmedi Dai. Bu şairler Emir Süleyman'a övgü şiirleri söyleyen şairler ve o vefat edince de ona mersiyeler yazan şairlerdir. Bunun sebebi de Emir Süleyman onları himaye etmiştir. Bir şekilde onların şiir faaliyetlerini kolaylaştırmıştır. Onlara imkanlar sağlamıştır. O zor şartlarda, o fetret döneminde. Öte yandan şiir söyleyen Osmanlı padişahları olduğu gibi şiire destek olan padişahlar da vardır. Tabii konu çok fazla dağılmasın diye bunlara girmiyoruz. Yani defterler oluşturan, şairlere maaşlar bağlatan, onları gözeten, onların daha rahat bir hayat sürmelerini sağlayan, kimseye muhtaç olmadan edebi faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayan devlet adamlarını biliyoruz Osmanlı döneminde. Türkçe şiir 14. ve 15. yüzyıllarda büyük bir gelişme gösteriyor bildiğiniz gibi. 13. yüzyılda Mevlana var. Anadolu'da Farsça şiirle aslında Türkçe şiirin yolunu açan bir şair. Ondan sonra Mevlana'nın oğlu Sultan Veled var. Daha ziyade Farsça şiirleri var ama Türkçe şiirler de yazmaya başlamış. Böyle yavaş yavaş 14. yüzyılda Türkçe şiir Anadolu topraklarında, tabi sadece Anadolu değil, Osmanlı coğrafyasında diyelim, büyük bir gelişme gösteriyor. Ama asıl zirveye ulaştığı dönem şiirin 16. yüzyıl, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdar olduğu bir dönem 16. yüzyıl. İşin ilginç yanı refah ve kudret bakımından da bu dönem zirve dönemdir. Gelişmişlik bakımından da zirvedir. Aynı zamanda sanat, ilim, kültür ve edebiyat bakımından da zirve dönemlerden birisidir tarihimizde. Kanuni Sultan Süleyman bu dönemin en önemli kahramanlarındandır. Atalarından aldığı güçlü devleti daha güçlü hale getirmiştir. Ülke topraklarını olabildiğince genişletmiş ve 16. asrı bir Türk-İslam çağı haline getirmiştir. Adaletiyle de iz bırakmıştır. Batılılar ona haklı olarak Muhteşem Süleyman demişlerdir. Kanuni lakabına gelince bu lakap çok sonradan 18. yüzyılda İstanbul'da uzun süre ikamet eden Rumen yazar, tarihçi ve müzik adamı Dimitri Kantemir tarafından verilmiştir. Yani o ilk defa bu kanuni tabirini kullanmış ve ona da tam uygun düşmüştür ve böyle kalmıştır. Biz onun isminden ziyade kanuni lakabını kullanmayı tercih ediyoruz genellikle günümüzde. 10. padişah Osmanlı döneminde Trabzon'da doğmuş. Babası Yavuz Sultan Selim Trabzon'da sancak beyiyken 1494 yılında doğmuş. Annesi Hafsa Sultan ve çocukluğunu Trabzon'da geçirmiş ve eğitimini, öğretimi burada gerçekleşmiş. İlk bilgileri, okuma yazma ve diğer bilgiler burada gerçekleşmiş. Ve 15 yaşına geldiğinde padişah olan dedesi Bayezid tarafından sancak beyi olarak Kefe'ye tayin edilmiş 1509 yılında. Daha sonra da babası padişah olunca İstanbul'a çağrılmış Yavuz Sultan Selim tarafından ve orada tahtın tek varisi olarak Saruhan Sancak Beyliğine tayin edilerek Manisa'ya gönderilmiş. Çaldıran ve Mısır seferleri sırasında Osmanlı tahtına vekalet etmiş babasının yerine ve bu vekalet süresince Edirne'de ikamet etmiş ve Sultan Selim İstanbul'a dönünceye kadar burada kalmış. İstanbul'a padişah ve ordu döndüğü zaman o da Edirne'den Manisa'ya tekrar dönmüş. Tabii babasının beklenmedik vefatı, kısa süre içerisinde vefat etmesi üzerine tekrar İstanbul'a gelip 1520 yılında padişah olmuş, tahta geçmiş. Sultan Süleyman'ın Bağdat, Rodos, Budin gibi önemli fetihleri var. Bunlar anılmalı. Tarihimiz açısından önemli dönüm noktalarıdır çünkü. İran üzerine de defalarca yürümüşse de büyük savaşlar olmadan geri dönmüştür. Tabii bunlar biraz da sorunları giderme amaçlı seferlerdir. Biraz gözdağı verme amaçlıdır. Şah Tahmasp, İran Şahı, Şah İsmail'in oğlu Şah Tahmasp. Benzer yanları da var kanuniyle. 40 yıl tahtta kalması gibi mesela uzun süre. O da aslında kendi ülkesinin sınırlarını koruyabilmek amacıyla çok büyük çaba sarf etmiş İran Şahı. Ve Kanuni'nin İran'a sefer yapmasından son derece endişe duyan, kaygı duyan, korkan birisi. Onun küçük bir eseri var, Tezkire diye, Şah Tahmasp'ın. Orada bunları not etmiş günlük gibi. Kanuni Sultan Süleyman'dan saygıyla, büyük bir saygıyla hatta söz ediyor notlarında Şah Tahmasp. Ama onun sefer düzenlemesini duyduğu zaman çok telaşlanıyor her defasında. Tabii bu seferlerin önemli bir bölümü İslam coğrafyasındaki sıkıntıları, çekişmeleri, fitneleri kaldırmak amacına yönelik kanunun yaptığı. Özbekler, Afganlar, Safevilerle çekişme halinde olan, savaş halinde olan diğer gruplar nedeniyle Kanuni İran'ı sürekli kontrol altına tutmaya çalışıyor. ...46 yıl tahtta kalıyor padişah olarak, büyük seferler düzenliyor, pek çok sorun yaşıyor ülke o dönemde. İsyanlar da var bir taraftan, bu isyanları bastırıyor. Bunun yanında oğullarıyla olan mücadeleleri de var, çok ilginç. Aslında tabii diğer padişahlara göre belki 2. Bayezid'i ayrı tutabiliriz, uzun bir süre tahtta kalmış ve uzun yaşamış bir padişah, 71 yaşında vefat etmiş yanılmıyorsam. Tabii o dönem için uzun sayılır ve bir padişah için de uzun bir dönem. Ve hayat tecrübesi, yönetim tecrübesi artan şehzadeler de bazı etkileri açık hale gelmeye başlıyorlar. Ve babalarının icraatlarına eleştiriler yöneltmeye başlıyorlar. Bu tür şeyler. Ve öbür taraftan da bunları kışkırtan kişiler çoğalıyor. Bir yandan da tabii farklı yanlış bilgiler, haberler de üretiliyor. Bütün bunlar fitneleri körüklüyor devlet işlerinde. O zaman da Kanuni bunların etkisinde kalmış ve böylece tahtın varisi olarak görülen Şehzade Mustafa'yı idam ettirmiş. Bunun da sarsıntısını yıllarca yaşamış, üzerinden atamamış. Bir oğlu da özürlü diyebileceğimiz hastalıklı yaşamış ve o da hayatını kaybetmiş. Ona da üzüntüsü var Kanuni'nin. Bir başka oğlu da diğer kardeşle, Selim'le, ikinci Selim, Sarı Selim, onunla mücadele etmek nedeniyle babasıyla neredeyse rakip hale geliyor ve İran'a sığınıyor. Böyle bir durum da var. Bütün bunlara rağmen Kanuni bu sorunları gidermek için daha çok veya o sorunların kendi ruhunda açtığı yaraları tamir için seferlere çıkıyor. Böylece bu tür şeyleri belki unutmak istiyor. Bunun yanında da şiirler söylüyor. Çok sayıda şiir söylemiş. Türkçe divanında 4000 civarında şiir var mesela. Pek çok şairin bu kadar şiiri olamaz. Nadirdir. Mesela Alişir Nevai'nin böyle bir durumu söz konusudur. Onun 3 divanı vardır. Kanuni de bu şekilde, Muhibbi de çok sayıda şiir söylemesiyle dikkat çekiyor. Bir de bunun yanında Farsça bir divanı daha var. Yani Türkçe divanına ilave olarak. Ve bu divanın, Türkçe divanın 30 civarında nüshası var Türkiye'deki kütüphanelerde. Ve bazı nüshalarda da bu divanından yapılmış seçmeler var. Çok hacimli bir divan olduğu için daha az şiir seçilerek herkes kendi zevkine göre bazı nüshalar oluşturmuş. El yazması, divanlar bunlar. Bir de Kanuni'nin kendi el yazısıyla tertip ettiği divanı var. Topkapı Saray Müzesi Kütüphanesi'nde korunmakta olan bu divanın tıpkı basımı Profesör Orhan Yavuz tarafından yapılmış titiz bir çalışmayla. Onun el yazısının kritiğini de yapmış aynı zamanda. Fermanlardaki notlarından ve farklı notlarından el yazısını tespit etmiş. Zaten divanın başında da bir not var. Muhibbi'nin kendi el yazısıyla olduğunu söylüyor. İnanmayan kontrol etsin diyor Osmanlı Türkçesiyle. Bu da ilginç bir not. Bunun dışında onun divanının çok güzel tesipli nüshaları var. Mesela bunlardan birisi Kara Memi tarafından tesiplenen bir nüsha ki son zamanlarda bu da tıpkı basım halinde ilgililerin hizmetine sunulmuştur ve bu divan şiirlerinin yanında tesibiyle de çok dikkat çekiyor ve tesip tarihimiz açısından da, süsleme sanatları tarihi açısından da önemli bir kaynak, önemli bir veri. Bunun üzerinde araştırmacılar çalışmalar yapıyorlar. Muhibbi şair olarak nasıl birisi? Bu kadar çok şiir yazmış, böyle hacimli bir divan oluşturmuş, kendisi divanını tertip etmeye çalışmış, bir seçme yapmış bu kendi el yazısıyla olan divanında. Tabii ki 4000'e yakın şiir yok. 300 civarında şiir seçerek orada yazmış ve bir divan, ayrı bir divan, küçük bir divan oluşturmuş. Böyle bir şair şiir bakımından ne durumda? Şiir gücü nasıl? Muhibbi döneminin sayılı birkaç şair arasında gösteriliyor edebiyat tarihçileri tarafından. Tezkireler tarafından da bu böyle tespit ediliyor. Yani önemli bir şair olarak. Fakat padişah olması, devlet adamı olması nedeniyle tabii ki şairler zümresinde ismi biraz unutuluyor diyelim. Halbuki o dönemin şairleri buna, Kanuni'nin şiirlerine çok önem veriyorlar. Onun şiirlerine nazireler yazıyorlar, ilgi gösteriyorlar. Tabii şairler ona kasideler sundukları zaman daha ziyade padişah olarak onu göz önünde bulunduruyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirde mahlası muhibbi, muhib sevgi, seven anlamında muhib, muhibbi de onun türevi. Başka muhib mahlasını da kullanıyor bazen, bazen de meftuni mahlasını kullanmış daha önceki şiirlerinde. Mesela şairlere çok önem veriyor. Baki bu dönemin en büyük şairi olarak belki sayılabilir. Fuzuli var. Tabi Fuzuli biraz coğrafi olarak uzak bir bölge. Irak bölgesinin, Bağdat'ın şairi. Hem Safevilerle bağlantısı olmuş hem Osmanlılarla. Onu belki kenarda tutacak olursak Baki çok büyük bir şair. Ve Baki'yi keşfeden de aslında Kanuni Sultan Süleyman'dır. Onu destekleyen, himaye eden, onu koruyup gözeten, ona kardeş gibi davranan hatta bir padişah Kanuni. Muhibbi divanı tabi onun şahsiyetini, duygularını yansıtan manzumelerle dolu. Fakat bunun yanında fikri veriler de var, hikmetli şiirler var, didaktik, öğüt verici unsurlar var. Ama daha çok da lirik şiirlerle dolu. Muhibbi divanının tabi pek çok yayını var, yani bugün basımları var, üzerine yapılmış edisyon kritikler var, tenkitli neşirler var. Daha çok şey söylenebilir Muhibbi'nin divanı hakkında. Onun şiirine ilgi gösteren şairler var, Baki gibi ve başka şairler gibi, ama o da onlardan yararlanmış. O da bu büyük şairlerden etkilenmiş, onları şiirine taşımış bir bakıma. Baki, Fuzuli, Ahmet Paşa, Necati Bey, Hayali Bey gibi şairleri önemsemiş, göz önünde bulundurmuş, onlardan etkilenmiş. Farsça yazan şairlerden de aynı şekilde Hafız-ı Şirazi'den, Molla Cami'den, Selman-ı Saveci'den, Nizami-i Gencevi'den, Feridüddin Attar'dan, daha başkalarından, Alişir Nevai'den, hem Türkçe yazan hem Farsça yazan Alişir Nevai'den de büyük ölçüde etkilenmiş. Kendisinden hemen sonra çağdaşı olan şairler, belki bir nesil sonra diyelim, Hayali Bey, Zati gibi şairler de Muhibbi'den etkilenmişler. Böyle bir etkilemede söz konusudur. Daha söylenecek çok şey var ama onun birkaç şiirini paylaşmak ile bu programı sonlandıralım sevgili dinleyenler. Vaktimiz bir hayli ilerledi çünkü bunlardan birisi. Tabii kendi döneminin dil özelliklerini yansıtıyor. Biraz bugüne yaklaştırarak okumaya çalışacağım. Kanda kim dehrin açılmış bir gül-i ranası var. Ana karşı sat hezaran bülbül-i şeydası var. Kangı dil sevda edinmiştir ser zülfün şeha. Anı bir kayda sanma alemce anın kavgası var. Şem güler şad olur yandığına pervanenin. Can verirse ger hezar sanman gülün pervası var. Zahidin fikrinde cennet, kuy-i dilber aşıkın. Bir değildir herkesin başında, bin sevdası var. Devri güldür safi meyç tabula kalbin safa, jengi gamla ey muhibbi çünkü gönlün pası var. Ger feda canan yolunda can olursa çok mudur? Devlettir kanı imkan olursa çok mudur? Aşıkı bidil yolunda terk eder bin aklu dil, zülfünün kastı eğer iman olursa çok mudur? Ben sürahi gibi payında senin baş indirem, sakıya senden kadeh ihsan olursa çok mudur? Kim severse zulmedersin, öldürürsün cevrile. Günde kapında eğer bin kan olursa çok mudur? Sen güzeller şahını her dem bedem çünmet eder. Bu muhibbi şiirara Selman olursa çok mudur? var mıdır bilsem haber, na mihribanımdan benim. Yandı bağrım hiç ara dağı nihanımdan benim. Kabrim üzre göresiz gerbite hunin laleler, dağ bağrımdan nişandır rengi kanımdan benim. Çağır ebru tiri bir simin beden mahbub iken, gelmedi pehluya derda çıktı yanımdan benim. Ey sabah avare gönlüm kan da gitti bilmezem, bir haber ver tanrıçün ol natüvanımdan benim. Ey muhibbi gülşeni hüsnünde yarin subhadek, uyumaz bülbül gibi kimse figanımdan benim. Sevgili dinleyenler, bugün dilimiz döndüğünce Muhibbi Divanı'nı tanıtmaya çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. Gününüz hoş geçmiştir, vaktiniz hoş geçmiştir. Muhibbi'nin divanının çeşitli basımlar var, çeşitli örnekler var divanından ulaşılabilecek. Okumanızı öneririz, faydalanmanızı öneririz, gönül dünyanızı süslemenizi öneririz. Bu duygularla hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoşça kalın.
Kitaplardan.